Ayrım 19, sayfa 241. Kahire olayı, Olen Steinhauer. 7. kısım. Stan ofisine döndü ve bütün günü 306 numaralı odada geçiren Paul'u aradı. Esneyerek bir şey yok dedi Stan'a. Umudunu yitiriyordu. Gitmemi ister misin? Stan hayır diyerek telefonu kapattı, arkasına yaslandı. Tekrar Stumbler raporuna bakarken gözlerini ovdu. Bir yıl öncesini düşündü. Asık suratlı Langley elemanının kendisine Suriye, Libya ve Pakistan'da ele geçirilen yazışmalardan bahsedişini. Ona tüm hikayeyi anlatıyormuş gibi yapıyordu. Langley ona gerçekten güvenmiyor muydu ya da Harry'e? Masasındaki telefon çalarak düşüncelerini böldü, açtı. Stan Bertolli. Soğuk algınlığından çatallaşmış sesiyle sol adamım dedi. İstediğin adamın ismini aldım. Bir an için Stan neden bahsettiğini anlamadı. Sonra anımsadı. Frankfurt'taki video görüntüsünden alınan fotoğraf. Bala Seviç'le olan adam. Söyle. Mihail Halil. Amerikalı.
Amerikalı mı?
Pasaportu öyle söylüyor.
Sen ne diyorsun Saul?
Sahte olduğunu söylüyorum. Çünkü pasaport numarası 1998 yılında kalp krizinden ölen bir adamınkine uyuyor. Bu pasaportla Fortress Amerika'ya bile giremez. Dipnot, Fortress Amerika bir strateji oyunu. Türkçe anlamı Amerikan kalesi. Ama diğer ülkelere girmek için kullanmış. Görüntüsünü yüz tanıma programında aratıyoruz ama bunun ne kadar süreceğini Tanrı bilir. Yakın zamanda nerelere gitmiş? Saul mırıldanarak bilgilerini gözden geçirdi. Halil'in pasaportu geçen yıl Trablus'ta bir hafta geçirmiş ama yılın geri kalanında Frankfurt'ta olan bir günlük ziyaret dışında senin şehrindeymiş. Sonra geçen hafta Almanya'ya gitmiş, Münih'e. Ne kadarlığına? 3 gün. 1 Mart'tan 3 Mart'a kadar. Sonra da bil bakalım nereye uçmuş. Kahire'ye dedi Stan. Buradakilerin ne dediği umurumda değil Stan. Akıllı çocuksun. Stan gözlerini kapayarak Münih'e gidip gelen uçuşu düşündü. Emmet'i öldürdükten sonra Cerç Ahmet'i Budapeşte'den Münih'e giden trene kadar izlenmişti. Emmet 2 Mart'ta öldürülmüştü. Halil kolaylıkla Münih'e gidip gelebilir, Budapeşte'deki cinayeti denetleyebilirdi. Hatta bunun başka bir açıklaması yoktu. Bu da Emmet'in cinayetinin arkasında Zora Balasevic'in Frankfurt'ta buluştuğu adamın Mısırlı ya da Sırp müşterisi olduğu anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin değil. Stan hala elinde olan sessiz telefona baktı, sonra Nancy ile konuştu. Harry gene çıkmıştı, nereye gittiği bilinmiyordu. Yakalamaca oynamaktan bunalmıştı, buna karşı neyi yakalamaya çalıştığını bilmiyordu. Saat geç olmuştu. Paul'u aradı. Odayı kapat, eve git.
Ofis havana ihtiyacın var mı?
Git yat, eğer gerekirse sonra ararım.
Emredersiniz efendim dedi Paul. Belli ki sevinmişti.
8. kısım. Arabayla şehrin doğu tarafındaki El Esher Parkı'na giderken alçalmış güneş bulutların gerisinde saklanıyordu. Ana yolun yakınında El Esher Parkı girişinin içinde sakin bir yerde park ederek aracı kilitleyip kocaman düzenli parka doğru yöneldi. İlerlerken gördüğü her şeyi dikkate aldı. Paolo Bertolli'nin yapacağı gibi. Kaldırımın kenarında uzun bir sıra halinde park etmiş arabalar, suni göldeki kocaman kafelere doğru keyifli bir yürüyüş yapan bir çift, bir bankta kağıt oynayarak sohbet eden 2 yaşlı adam, transistörlü radyodaki Arapça pop şarkılarla dans eden 3 çocuğuyla çarşaflı bir kadın. Parke taşı döşenmiş yolu takip etti. Yol parkın derinlerine giderek palmiye ağaçlarının geometrik bir şekilde sıralandığı ve mermer köprülerin ufak derelerin üzerinden geçtiği açıklığa çıkıyordu. Burası kalabalık değildi. Çoğu aile akşam yemeğini hazırlanıyordu. Pikniklerini toplayarak genç kızlarıyla ayrılan bir çift gördü. Kahire'nin kirli havasında fıskiyeleri, restoranları ve diğer yanında çukurda kalan bahçesiyle sakin bir yer sunan bir banka oturdu. Beklerken bulutlar boşalarak gölün yüzeyini titreştiren birkaç damla çiseleyerek havayı sislendirdiler. Ancak bu kısa sürdü. her gün dünyalarından geçtiği bu Mısırlıları düşündü. Onlardan kaçıydı arkadaşlık kurmuştu? Hiçbiriyle. Büyükelçilikteki çoğu iş arkadaşı gibi o da şehirde bir hayaletti. Yalnızca kendi aralarında dolaşan yabancılardı. Sanki yerliler yalnızca elektrik ve suyun akışını ve iyi beslenmelerini sağlamak üzere oradaymışlar gibi. Onların arasında yaşıyordu ama onlarla değildi. Ali Busiri onu kolaylıkla buldu. Birbirlerini iyi tanımıyorlardı. Kişisel ilişkilerinin toplamı başka parklardaki birkaç buluşmadan ibaretti. Busiri gibi yüksek rütbeli bir bağlantıyla parola kullanılmıyordu. Tombul ve sağlıklı görünüşlüydü. Stan Busiri'nin dosyasını bilmese adamı tarif etmek için neşeli kelimesini seçerdi. Ancak Ali Busiri'yi neşeli olmaktan çok uzak olduğunu bilecek kadar tanıyordu ve yalnızca Camel'ından çektiği nefeslerle bölünen o günkü ifadesi bu fikrini değiştirmedi. Stan'ın yanına oturdu, leş gibi sigara kokuyordu.
''Bu Emmett Cole'la mı ilgili?''
Stan başıyla onayladı.
''Öyle olmasa gelmezdim, iyi bir adamdı.''
Stan elinde olmadan belki de onu o kadar iyi tanımıyordunuz dedi. Busiri dönerek bir bakış attı, tiksinmeye yakın bir bakış.
''Konuşmak istediniz?''
''İlk önce bir sorum var. Sophie Cole'un nerede olduğunu biliyor musunuz?'' Daha yaşlı olan adam gözlerini kırptı.
''Emmet'in dul karısı mı? Hayır, kayıp mı?''
Stan fikrini değiştirmeden önce neredeyse soruyu yanıtlıyordu. Eğer Busiri kadının nerede olduğunu bilmiyorsa konuşmanın bu bölümü bitmişti. Zora Balasevic hakkında konuşmak istiyorum. Busiri gergin bir şekilde gülümsedi. Gülümseme yüzündeki ifadeyi değiştirmedi.
Sırp hanım, ne olmuş ona?
Sizin için çalışıyordu. Busiri başını iki yana salladı ama bugün oyun oynayacak hali yoktu.
Evet.
Sizi Amerikan Büyükelçiliğinden istihbarat iletti.
Evet.
Kaynağı da Emmett Cole'du. Bu kez gülümsemesi yüzündeki ifadeyi belli belirsiz aydınlattı.
''Hayır'' dedi.
Stan soluk aldı. ''O zaman kimdi?'' Busiri başını diğer yana çevirerek patikaya baktı. Stan izlenip izlenmediklerini kontrol ettiğini tahmin etti. Gerçi buna pek de gerek yoktu. Amerikan diplomatik personeli ve Mısırlı devlet görevlileri her zaman buluşurlardı. Stan bazılarının arkadaş bile olduklarını duymuştu. Parka doğru bakarak konuştuğu için Stan yalnızca profilini görebiliyordu.
Bay Bertolli, Ömer Hallabi'nin uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kim? Busiri ona doğru döndü.
Ömer hakkında bilgim olmadığını mı sanıyorsunuz? Ona şapşal bir dahiymiş gibi yağmur adam diyorsunuz ama değil.
Onu kullanıyor muydunuz? Busiri şaşırmış gözüküyordu.
Tabii ki. Bilmiyor muydunuz?
Hayır, şüpheleri olsa da Stan bunu bilmiyordu. Kendini aptal gibi hissetti.
Ama mesajı Bay Bertolli...
Kendi içimize bakmamızı söylüyordu.
Aynen.
Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Özellikle de artık bize anlattığı her şeyin sizden geldiğini öğrendikten sonra. Busiri hafifçe kahkaha atarak başını iki yana salladı.
Ömer Emmet'i severdi. Ayrıca Ömer'in er ya da geç ilaç kullanmasını gerektirecek sorunları var.
Paranoyak olduğunu mu söylüyorsunuz?
Ben doktor değilim. Ancak ardı ardına yalan söylemenin kimileri üzerinde zararlı etkileri olur. Bazılarının bizimki gibi işleri yapabilmek için kafayı toparlaması gerekir. Hatların karışması her şeyi mahvedebilir.
O neye inanıyor? Busiri sigarasından bir nefes daha çekerek dumanını üfledi.
Neden basit bir soruyla başlamıyoruz? Sizin sorunuzun tersi. Cibril Aziz nerede?
Ömer Hallavi'nin neye inandığını söyleyin, sonra ona geliriz.
Yani Cibril'in nerede olduğunu biliyorsunuz diye sordu. Sesinde bir umut kırıntısıyla Stan başıyla onayladı.
Busiri bir anlığına Stan'i süzerken sigarasını içti. Sonra bitmemiş izmariti ıslak çimlere fırlattı. İzmarit cızırdayarak söndü. Ömer ve Cibril arkadaşlar. Cibril Trablus'taki çılgın despotu devirme planını hazırlandığında değerlendirmesi için Ömer'e getirmişti. Bu şaşırtıcıydı. Aziz çok gizli planı Mısırlılara mı götürmüştü? Stan başını iki yana salladı. Artık fark etmezdi.
Bizim planı geri çevirdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Teşkilat operasyonu rafa kaldırdı.
Öyle mi? Diye sordu Busiri. Belki siz geri çevirdiniz. Cibril'e geri çevrildiği söylendi. Ancak gerçek bu muydu? Sizin Langley'in arka odalarından birinde planlamacılar tekrar değerlendiriyordu. Onlar her şeyi tekrar değerlendirirler, öyle değil mi? Her şeyi dondururlar.
Bunu bilemem diye itiraf etti Stan.
Size nazlanmayacağım Bay Bertoldi diyerek ellerini açtı. Ne kadar açık olduğumu görüyorsunuz. Ancak Ömer'in son zamanlarda ne kadar suskun olduğunu fark etmişsinizdir. Bu onun kararı, benim değil. Teşkilatın çevirdiğini düşündüğü işlerden dehşete düşmüş durumda.
Stan aniden bastıran karanlıkta Busiri'nin yüzünü daha iyi görebilmek için bankta kıpırdandı. Uzaktan gelen ezan sesleri onu uyarmış olsa da güneşin battığını fark etmemişti. Gizli arka odaların anahtarı bende değil. Bu yüzden bana karşı daha açık olmalısınız. Ben yalnızca bir dişliyim.
Bir dişli mi? Busiri sırıtarak bir camel daha yaktı. Size bir şey söyleyeyim Bay Bertoldi. Çünkü yalnızca bir dişli ya da kumanda elinde tutan adam olabilirsiniz. Her iki durumda da benim bildiğimi bilmelisiniz. Belki bu sizi yaptıklarınızı tekrar gözden geçirmeye itecektir.
Stan bekledi.
Cibril birkaç hafta önce Ömer'i aradı. 22 Şubat'ta Bingazi'deki öfke gününden 5 gün önce. Bunu yapıyorlar Ömer, Stambler başlıyor dedi. Söylediği tek şey buydu.
Stan cevabı bilmesine karşın bunun açıklanmasını istiyordu. Bunu derken ne kastediyordu? Busiri sigarayı ağzına götürdü, gözünü kırparak bir nefes çekti. Ağzından dumanlar çıkarak konuştu.
Bu her şeyin ayarlandığı anlamına geliyordu. Libyalılar kendi gelecekleri için çalışmaya başlayıp sokaklarda ölmeye başladığında sizinkiler bu tarihi andan yararlanmaya hazırdı. Onların cesaretlerinden ve şehitlerinden yararlanmaya. Bu tüm dünyada meşhur teşkilatınızın elleri kana bulanmış, özgürlük aşığı Libyalılardan devrimi çalmaya hazır olduğu anlamına geliyordu.
Duraksadı bir nefes daha çekerek ve temel insan onurunun bu ihlali nedeniyle Ömer'den uzak durmanızı tavsiye ederim.
Teşkilattan bir temsilciyle belki de sizinle bir odaya koyulursa saldırganlaşabilir ve biz de bunu istemeyiz, öyle değil mi?
Stan bir an bunu düşündü. Kısa bir süre Ömer Hallavi'nin öfkesini hissetti. Busiri'nin de paylaştığı belli olan öfkesini. Busiri CIA'in devrime yardımından bahsetmiyordu, devrimi ele geçirmelerinden, Amerika'nın elle seçilmiş liderlerini başkanlık sarayına yerleştirmesinden bahsediyordu. Mısırlı'nın öfkesini anlıyordu ancak belli bir noktaya kadar. Tekrar düşünerek temel insan onuru hakkında merkezi güvenlik kuvvetlerinin bir elemanından ders alacak değilim. Tahrir meydanında protestocuları vuran biz değildik dedi.
Durakladı. Ancak Busiri tepki vermedi, o da devam etti.
Trablus'ta temizlik olunca radikallerin ne yapacağını düşünüyorsunuz? Sizce mağaralarında oturup seyirci mi kalacaklar?
Hayır, gücü ellerini geçirene kadar seçmenleri tehdit edecek ve akıllarını çelecekler. Sonra da şeriat kanunlarını getirecekler. Kadınları mal haline getirecek, bombalı sırt çantalı gençler ithal edecekler.
Sınırınızda hangisini tercih ederdiniz?
Batı eğilimli bir hükümet mi, faşist bir İslam devleti mi?
Busiri dudağının kenarını kaşıyarak gülümsedi.
Bu iki yapıyla muhatap olmak arasında dünyalar kadar fark varmış gibi konuşuyorsunuz. Fark yok Bay Bertoldi. Devletler öngörülebilirdir, özellikle de uç ideolojileri varsa. İstihbarat teşkilatları da öyledir.
''Siz ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Stan. ''Elemanlarımızı sizinle aynı odaya koyarken de dikkatli olmalı mıyız?''
Busiri kaşlarını kaldırdı. ''Ömer tutkuludur, ben olmamaya çalışırım. İşlerin karmaşık olduğuna inanırım. Neticede bunun Mısır'ın güvenliğiyle çok ilgisi olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla belki de umursamamalıyım.''
Stan'ı ateş basmıştı. Gömleğinin altında terliyordu. Yanlış soru dikkatini dağıtmıştı.
Teşkilat Libya'daki halk devrimini çalmaya mı uğraşıyordu? Ve eğer öyleyse bu ne anlama gelirdi? Ufak bağlantıların ucunu kaçırmıştı. Konuşmak üzere bu buluşmayı ayarladığında bağlantılar. Musiri'nin sigarası bitti. Mısırlı bunu fark ederek sinirlenip sigarayı fırlattı, sonra ayağa kalktı. Stan de kalktı. Aziz neden öldürülmeden bir hafta önce Emmet Cole'la Budapeşte de buluştu?
Ömer'in ne düşündüğünü bilmek istiyor musunuz?
Evet.
Hayal gücünüzü kullanın.
Bu Siri'nin gözleri yorgundu. Stan'i teşvik etmiyordu. Yalnızca biraz düşünmesini istiyordu. Bunun üzerine Stan aklına geleni söyledi.
Aziz Tumblr'ı baltalayacaktı.
Emmet de onunla çalışıyordu. Küçümseyici bir bakışla Ali Busiri sessizce alkışladı. Sonra bulutlu gökyüzüne baktı.
Allah gitme zamanı geldiğini söylüyor.
Aklına yeni bir fikir gelen Stan, bekleyin dedi. Mısırlı sabırsızlıkla kaşlarını çattı.
Gerçekten döneklik ettiniz mi?
Busiri'nin gözleri büyüdü.
Ne?
Bizim tarafımıza geçmeye çalıştığınızı söylediler. Busiri iç geçirerek saatine göz attı. Rolex gözlerini Stan'e dikti.
Buna kim söyledi? Bu saçmalık.
Öyleyse inkar ediyorsunuz.
Kesinlikle.
Biri yalan söylüyordu ama Stan bunun kim olduğundan emin değildi. Busiri ileri doğru bir adım atarak beklenmedik bir sevecenlikle elini Stan'ın omzuna koyup sıktı.
Siz ve ben ülkelerimizi seviyoruz. Benim ülkem şimdi değişmiş olabilir. Ama yaşlandı diye bir kadına olan sevgimizi kaybeder miyiz?
Bana Balasev için haber kaynağını açıklayacak mısınız? Omzuna bir kez daha vurdu. Bu kadar yakından yaşlı casusun yüzündeki aşin çizgileri görebiliyordu.
Bana Cibril'in nerede olduğunu söyleme zamanı geldi.
Stan tereddüt etti ama Ali Busiri bilgi paylaşmayı bitirmişti. Öldü. Nerede olduğunu bilmiyorum ama öldü. Busiri elini çekti. Nasıl?
Bilmiyorum ama bana öldüğü söylendi.
Kim tarafından?
Büro şefim. Harold Wolcott.
Stan başıyla onayladı.
Ona inanıyor musunuz?
Sanırım. Kısa bir süre sonra Mısırlı,
kariyerinize biraz kafa yormanızı öneririm Bay Bertolli. Unutmayın, aşk bizi körleştirir.
Elini kaldırarak veda etti ve uzaklaşmak üzere dönmeden ekledi.
Yanıtlar her zaman gözümüzün önündedir.
Stan karanlıkta arabasına doğru yürürken Busiri'nin elinin ağırlığını hala omzunda hissediyordu. Gazetelerin ortaya çıkardığı bazı haberleri okurken işveren seçimi hakkında kuşkuya düştüğü zamanlar olmuştu. Ama bu anlar nadirdi. Orada olduğu için bildiği şey her gün Langley'de mesaiye giden insanların çoğunun iyi olduğuydu. Ancak ülkelerinin güvenliğini korumak adına ne yapılması gerekirse yapmaya çalışıyorlardı. Bu gerçeği hiçbir zaman sorgulamadı. Sorun detaylara gelindiğinde doğuyordu. Nasıl sorusu sorulduğunda işler değişiyordu. Bu her şey için geçerliydi. Bu durumda bile teşkilat belli bir etik standardı korumaya çalışıyordu. Etik adına değil, elleri kanlı yakalanmamak adına. Langley bir halk devriminin ortasında Trablus'a dost bir hükümet koyma planını destekler miydi? Belki bu görülmemiş bir şey değildi. Çok büyük riskler vardı ama bunlar aşılmaz değildi. Ancak daha büyük bir olasılıkla Langley en az direnmeyle karşılaşacağı yolu izleyecekti. Tozun yatışmasını bekleyip duruma bakıp sonra karar verecekti. Ömer Halavi gibi biri bunun aksine inanırdı. Teşkilatın savaşmak için bir şey yapmadığı yolundaki yanlış haberlerden etkilenmişti. Eğer dünya oğullarının ve kızlarının güvende kalmasını istiyorsa, teşkilatı canavar gibi gösteren başarısız operasyonlar ve münferit hataların önüne geçilmesi gerekiyordu. Halavi gibilerine göre ve belki de Busiri'ye, teşkilat dünyayı Amerikan ticari çıkarlarına dost asalaklar haline getirmek isteyen koca bir komplonun parçasıydı. Bir palmiye ağacının yanında durduğunda parkın girişine yakındı. Busiri'nin son sözleri geldi aklına.
Gözünüzün önündekini görmeniz gerekir.
Ondan önce de
aşk bizi körleştirir.
Gözlerini kapadı ve yaklaşan baş ağrısına karşı alnının tepesini sıktı.
Ali Busiri CIA'den bahsetmiyordu.
Bahsettiği? Yüksek sesle hayır dedi, midesini tuttu.
Bir yıl boyunca tüm gerçekler önündeydi, hepsi aynı yere işaret ediyordu. Buna karşın bariz sonucu görmemişti. Geriye doğru düşünerek yapbozun parçalarını kaldırıp tekrar yerlerine koyarken çaresizlik için her şeyin nasıl yerli yerine oturduğunu gördü. Her şey değil, hayır, ancak sızan bilgiyle ilgili gizem çok açıktı. Başından beri çok açıktı. Kendine gelmesi birkaç dakika aldı, kendini tam olarak toparlayamadı. Dikleşti, mide bulantısını yendi ve telefonunu buldu, tuşladı. Şaşırtıcı değil, Sophie'ye ulaşılamıyordu. Elindeki telefona baktı. Bir anda kadın bambaşka biri olmuştu, bir yabancı. Babası olsa ne yapardı? Babası bir gün daha hayatta kalabilmek için sıvışırdı. Ama Stan babası değildi ve asla olmayacaktı. Sophie'yi bulacaktı. El Esher Parkı geçidine kalan yolu koştu. Sıralanmış koyu renk arabaların arasındaki aracına ulaştı. Kapının kilidini açarak bindi. Dönüşümlü olarak Sophie ve Libya sokaklarında savaşan devrimcileri düşünüyordu. Kaderlerini kendileri, kimse değil, kendileri kontrol etmek için ölüyorlardı. Ön camın içi buharlıydı, koluyla sildi. Anahtarı kontağa sokarken arabada bir koku alması bir saniye aldı. Sarımsak. Izgara sarımsağın güçlü kokusu. Sonra düşündü. Cam buharlı. Dikiz aynasında gördüğü harekete baktı. Arka koltuğun karanlığında bir burun, üzerinde koyu gözler ve ucundan ışık çıkan... Neden? Büyük bir kulak deliğinden sarkan mavi lastiğin ucu. Tüm bu detaylar o kadar yakındı ki karanlıktan çıkan yüze dokunabilirdi. Daha önce gördüğü bir yüzdü. Açık tenli bir Mısırlı. Korkusu yükseldikçe adamın neden kulaklık taktığını şimdi anlıyordu. Ardından tanıma hissi geldi. Bir bilgisayar ekranında Frankfurt Havalimanı'nda oturan, geçen güvenlik görevlisine bakan yüz. Stan, sen de kim dedi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 254.